Ayrım 10. Adam. Yılmaz Özdil. Sayfa 106. Taner. İzmir sıcak bir yaz günü, akşamüstü. 30'lu yaşlarda sarışın güzel bir kadın direksiyonda eski yoldan Çeşme'ye gidiyordu. Otomobilin hafif sağa çektiğini hissetti, kenara yanaştı, baktı, lastiği inmişti. Hay Allah, ne yapacağım şimdi diye düşünürken yanından geçen otomobil az ileride durdu, geri geri geldi, sürücüsü indi, genç bir delikanlıydı, yardım edebilir miyim diye sordu. Kadın kırık dökük Türkçesiyle konuştu, çok mutlu olurum dedi. Delikanlı stepneyi çıkarıp lastiği değiştirirken sohbet ettiler. Kadın Yunan'dı, İzmir Başkonsolosluğunda çalışıyordu. Delikanlı ise pilottu, Türk Hava Kuvvetleri'nde üsteğmendi. İş bitti, el sıkışıp ayrılırlarken kadın telefon numarasını verdi. Uygun olduğunuzda bir teşekkür kahvesi ısmarlamak isterim dedi. Yoldaki tesadüfle büyük balık yakaladığının farkındaydı. Birkaç gün sonra Alsancak'ta buluştular. Kahve yudumlarken yanlarına biri geldi. "Aa, merhaba," dedi. Sanki oradan geçiyormuş da tesadüfen görmüş gibi yaptı. Oysa bu defa tesadüf olmayan tesadüftü. Savvas Kalenderidis'ti. Kendisini Yunan Başkonsolosluğu'nun ticaret ateşesi olarak tanıttı. Ana dili gibi Türkçe konuşuyordu. Çünkü ticaret micaret hikayeydi. Yunan gizli servisinin casusuydu. Rütbesi yarbaydı. Sarışın kadına yılışan salak pilotumuz oltaya takılmıştı. Alttan girdi, üstten çıktı, parayı gösterdi, pilotu angaje etti. İstenen belgeleri Kalenderidis'e aktarırsa tatlı bir hayat sürebilirdi. Kabul etti. Küçük bir pürüz vardı. Gerçekten pilot muydu, subay mıydı? Ya Yunan istihbaratına sızmak isteyen Türk casusuysa? Turist ayağıyla bindirdiler yata. Adı lazım değil, hava üssü bulunan Yunan adasına götürdüler. Test ettiler, pilottu, subaydı, haindi. Başladı çalışmaya. Çiğli Anajet üstünde görevli istihbarat yüzbaşısıyla temasa geçti. Yüzbaşıya sohbet dümeniyle sorular soruyor. Şüphelenmeyen yüzbaşı bülbül gibi ötüyor. Uçak sayıları, intikaller, hatta harekat planlarını anlatıyor. Üsteğmen de bu bilgileri Kalenderidis'e aktarıp cebini dolduruyordu. Bilahare bir deniz astsubayını bağladı. Hayati önem taşıyan telsiz frekans kodlarına ulaştı. Bunları da sattı. Şahane casusluk yaptığını, kimsenin ruhunun bile duymadığını düşünüyordu. Aslında MIT tarafından ruh gibi takip ediliyordu. Çünkü kendini playboy zanneden, film yıldızı zanneden hain üsteğmen evliydi. Eşini ihmal ediyordu. Giyimine kuşamına bir başka önem verir olmuştu. Eve sık sık geç geliyor, bazen nöbet filan diyerek gelmiyordu. Eşi şüpheleniyordu. Kendileri geçim sıkıntısı çekerken, kocasının kredi kartında maaşlarından fazla harcamalar olduğunu görmüştü. Takip etti, sevgilisi olduğunu, karşı yakada sevgilisine ev tuttuğunu tespit etti. Aldatılan kadın, kavga çıkarıp boşanmak yerine memleket adına çok faydalı bir davranışta bulundu. Gitti kocasının komutanına, tek tek anlattı. Bu adam bu parayı nereden buluyor diye sordu. MIT bu sorunun cevabını bulmak için devreye girdi. Ve görüldü ki hain üsteğmen Savvas Kalenderidis'le temas halindeydi. MIT bir taşla iki kuş vurmuştu. Çünkü bu Savvas Kalenderidis denilen puşt, yukarıda Allah var, kendi devleti adına işini çok iyi yapan, ele avuca sığmayan, MIT'in devamlı takibi altında olan, bir türlü kıstırılamayan casustu. Ana dili gibi Türkçe ve Kürtçe biliyordu. Hakkında bazı efsaneler var ama Anadolu'dan mübadele ile Yunanistan'a göçmüş bir ailenin çocuğu olduğu tahmin ediliyordu. Karadeniz özel ilgi alanıydı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Sinop, devamlı oralara seyahat eder, kendisini Türk vatandaşıymış gibi Savaş Kalender adıyla tanıtır, kafası karışık gençlerle arkadaşlık kurardı. Karadeniz'den 20 genci Yunanistan'a üniversite okumaya götürdüğünü, her ay 500 euro maaş almalarını sağladığını biliyoruz mesela. Bugün Türkiye'de Pontus'la alakalı kitap yazanların bazıları bizzat bu Kalenderidis'in bağladığı arkadaşlardır. Ege'de de olağanüstü çalışıyordu. Orman yangınlarındaki kibriti elbette o çaktırıyordu. Bazen tur rehberlerini, bazen fırıncıları, bazen inşaat işçilerini satın alıyordu. Tarifesi 500 ile 700 euro arasındaydı. Göze batmayan sıradan vatandaşları askeri takiplerde kullanıyordu. 1997'de Kırıkkale'de mühimmat fabrikası havaya uçtu. Ortalık savaş alanına döndü. 3 kişi hayatını kaybetti. Bu patlamanın arkasında Kalenderidis'in olduğundan herkes adı gibi emindi. Ancak somut veri bulunamadı, suçüstü yapılamadı dedim ya, yetenekli puştu, yakalanamamıştı. Hain Üsteğmen meselesi, hiç hata yapmadan çalışan Kalenderidis'in bardağı taşıran damlasıydı. Görüntülendi, belgelendi, itiraflar alındı. Üsteğmen, yüzbaşı ve assubay şak diye tutuklandı. Normalde 4 sene görev yapması gerekirken, büyük başarısı nedeniyle 7 senedir İzmir'de bulunan Kalenderidis, vaziyeti kavramış, deşifre olduğunu anlamıştı. Aniden buhar oldu, Yunanistan'a kaçtı. Gel zaman git zaman, Suriye'den kovulan Apo, döndü dolaştı, Yunanistan'ın kucağında kaldı, Kenya'daki Yunan elçiliğine saklandı. Sonrası malum, üçü pilot, biri askeri tabip, beşi MİT görevlisi, 9 kişilik ekibimiz Kenya'ya uçtu, Öcalan'ı paketledi, memlekete getirdi. MİT müsteşarı ekibimizi kucakladı, kutladı, Çankaya Köşkü'ne götürdü. Cumhurbaşkanı Demirel, kahramanlarımızı Atatürk'ün Pembe Köşk'teki tarihi makam odasında karşıladı. Arkalarına TC Cumhurbaşkanı S. Demirel 18.2.1999 yazısı kazınmış, som altından kol saatleri hediye etti ve o tarihi konuşmayı yaptı. Sizlerle hatıra fotoğrafı çektiremiyorum. Sizler çok gizli bir görevi başarıyla ifa ettiniz. Şartlar bundan sonra da gizliliğin korunmasını gerektiriyor. Sizleri bir fotoğraf karesinde buluşturmanın sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız bunları söylerken, bir başka fotoğraf karesi dünya ajansları tarafından servis ediliyordu. Öcalan'a eşlik eden ve Nairobi Havalimanı'nda sap gibi ortada kalan Yunan gizli servisi albayının fotoğrafıydı. Kalenderidis'ti o. İzmir'de görev yaparken defalarca Suriye'ye giden, Beka Vadisi'nde Apo ile görüşen, Yunan gizli servisiyle PKK'nın kontağını sağlayan kişi Kalenderidis'ti. Apo ona çok güveniyordu. Aralarında sağlam bir bağ oluşmuştu. O nedenle Yunanistan'dan Kenya'ya uçarken ve Kenya'da elçilikte saklanırken yanında sürekli Kalenderidis vardı. Apo paketlendiğinde Kalenderidis MİT'e karşı ikinci yenilgisini almış oluyordu. İzmir'de enselenmiş, Kenya'da madara olmuştu. Apo İmralı'ya konuldu. Ankara'daki değerlendirmeye göre yorgun malzemeydi. Yani kendisinden artık stratejik olarak faydalanılamaz haldeydi. Çünkü tek kanallı radyodan sadece TRT dinliyordu, dünyadan haberi yoktu. 2 ayda bir avukatlarıyla bazı haberler göndermek istiyor, adrese ulaşmıyor, ulaşsa da örgütten dinleyen olmuyordu. Öcalan bitmişti. AKP geldi, APO dirildi. Oslo rezaleti ortaya çıktı. Ömrünü PKK ile mücadeleye veren MİT, PKK ile müzakereye oturtulmuştu. İmralı tutanakları ortaya çıktı. Eskiden MİT'çileri görse bir kaşık suda boğacak olan APO, MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı yere göğe sığdıramıyor, MİT müsteşarının tutuklanmasını bizzat kendisinin önlediğini söylüyordu. Cemaatin MİT'i hedef aldığını, kendisinin MİT'i savunduğunu anlatıyordu. Bilahare APO'nun ses kayıtları çıktı. Yasal düzenlemenin şart olduğunu, aksi takdirde açılım görüşmelerini yapanların vatana ihanetle yargılanacağını söylüyor, akıl öğretiyordu. Şırak, yasal düzenleme yapıldı, müzakerelere devam edebilmesi için MİT'i koruma altına alan yasa çıkarıldı. Düşünüyorum da, Kalenderidis bu olan bitenleri seyredip acı acı gülüyordur mutlaka. Ulan diyordur, kelle koltukta amma uğraşmıştık, halbuki ne kadar kolaymış. Taner, bu yazının fotoğraf çerçevesi boş. Taner diye biri de yok, öylesine uydurdum. Nejat da olabilir, Kemal de. MİT'te görev yapan, hayatını vatana, bayrağa adamış ve elbette kimliğini açıklayamayacağım isimsiz kahramanlarımızın özeti olarak kabul edin Taner'i. Berkin, AKP gazetecisi soruyor. Berkin Elvan'ın ölümü üzerine kur hareketi oldu, borsa dalgalanması oldu. Başbakan cevap veriyor. Piyasa kendi kendini topladı. Borsa akşama doğru yükseldi, faiz rayına oturdu. Parayı icat eden Lidyalılardan beri herhangi bir hükümetin dünya malı karşısında bu kadar zavallı duruma düştüğü görülmemiştir. Gutenberg'den beri hiçbir ülkenin gazetecileri bu kadar pespayeleşmemiştir. Etemi suratından vurdular. Dolar yükselir mi? Ali İsmail'i döve döve öldürdüler. Repo tırmanır mı? Abdullah kim vurduya gitti? Cari açığı etkiler mi? Ahmet'i katlettiler. Parite ne olur? Çocuk öldürdüler, çocuk. Endeksi merak ediyor herif. İnsan bu kadar ucuzlamışken, insan hayatını enflasyon sepetine koyarlarsa şaşma. Berkin'i toprağa verirken bir vatandaşın vurulması, bir polisin kalpten gitmesi, iki kadının Toma tarafından ezilmesi, enflasyonu biraz daha düşürdü sayın seyirciler. 31 Mart valörlü ölümlerdeki faiz oranı tek haneye geriledi filan. Dow Jones düşmüş, Nikkei çıkmış, Brent petrolün varil fiyatı hikayedir. Menkulün kıymeti yok artık, menfur kıymetler borsasıdır burası. Berkin Elvan, 1999 doğumluydu, 2013'te henüz 14 yaşındayken Gezi Parkı protestoları sırasında kafasından biber gazı kapsülüyle vuruldu. Komaya girdi. 269 gün dayanabildi. Komadayken 16 kiloya düştü. Türkiye tarihinin gördüğü en ağır 16 kiloydu. Ölümünün son 5 gününde epilepsi krizi geçirmiş, kalbi durmuş, makineye bağlanmış, akciğerlerinde hava deliği oluşmuş, beyin fonksiyonları çalışamaz hale gelmiş, iç organları iflas etmişti. Tayyip Erdoğan, işte bu şekilde katledilen çocuğun annesini miting meydanında yuhalattı. Ok Meydanı Cem Evi'ndeki cenaze töreninden sonra yüz binlerce kişinin yürüyüşü eşliğinde Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Şükrü, sene 1942, babam başbakan, aynı zamanda Fenerbahçe başkanı, Ankara'dayız. Fenerbahçe'nin Ankara'da maçı var. Kardeşim ve dayımla birlikte maça gitmek istiyoruz. Ama havamız olsun diye bizi babamın götürmesini istiyoruz. Babamdan çekindiğimiz için söyleyemiyoruz, anneme söylüyoruz. Annem babama aktarıyor, çocukları maça götür diyor. Babam peki diyor. Hep birlikte başbakanlık makam aracına biniyoruz, stada geliyoruz. Şeref tribününe oturup sahayı en güzel yerden seyredeceğimizi düşünürken, babam şoförü sesleniyor, şurada dur diyor. Cüzdanından para çıkartıyor, dayıma veriyor. Haydi bakalım çocuklar, gişenin önüne geldik, gidin biletinizi alın diyor. Oğlu anlatıyor bunu. Şükrü Saracoğlu'nun oğlu. Başbakan, Fenerbahçe başkanı. Avantı almayacaksın diyor. Alt tarafı bilet. Evladına bile ayarlamıyor. Her ne almak istiyorsan mutlaka parasını ödeyeceksin diyor. Suistimalin küçüğü büyüğü olmaz diyor. Sene 1946. Seçim bitmiş, Şükrü Saracoğlu kendisini milletvekili seçen İzmir halkına teşekkür etmek için doğum yeri olan Ödemiş'e gidiyor. Yanında oğlu var. Masa donatılıyor. Haliyle rakı bira servisi yapılıyor. Başbakan bira içiyor, oğlu gazoz içiyor. Ödemiş belediye başkanı soruyor. Evladım yaşın 18'den büyük, niye hala gazoz içiyorsun? Başbakanın oğlu cevap veriyor. Babamın bira içtiği masada bana gazoz içmek düşer diyor. Bunu duyan başbakan hemen garsona sesleniyor. Delikanlı, benim birayı kaldır, bir duble rakı getir diyor. Ki babanın rakı içtiği yerde evladı da rakının bir alt kademesi birayı içebilsin diye. Hoşgörüye bak, zarafete bak kardeşim. Başbakan Saracoğlu Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin balosuna gidiyor. Müzik tatlı tatlı çalıyor. Bir genç kız başbakanın yanına yaklaşıyor, dansa davet ediyor. Başbakan reddediyor, böyle olmaz diyor. Ortam buz kesiyor. Kızcağız fena halde bozuluyor, masasına dönüyor. 2 dakika sonra başbakan kalkıyor, o genç kızın yanına gidiyor. Benimle dans eder misiniz lütfen diyor. Herkes şaşırıyor. Başbakan gülümsüyor. Dansa erkek kaldırır. Sırf başbakanım diye bir genç kızımızı ayağıma getirtmem diyor. Başbakanın ayağına gidip dansa kaldırdığı o genç kız Feriha Sanerk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın emniyet müdürü oldu. Şimdilerde kızlı erkekliğe tahammül edilemeyen Türkiye'de bir zamanlar bunlar oluyordu. Ve seneler geçiyor, başbakanlar değişiyor. Fenerbahçe başkanları değişiyor. Kadıköy'de maç var. Sonradan Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna oturacak olan Faruk Ilgaz, stada giriş yapmak üzere geliyor. O sırada gözü takılıyor. Bilet kuyruğunda bekleyen, yaşı hayli ilerlemiş, bastonlu bir beyefendi görüyor. Dikkatlice bakıyor, o da ne? Bilet kuyruğunda bekleyen beyefendi Şükrü Saracoğlu. Çünkü seneler geçiyor ama evladına bile avanta vermeyen başbakanın zihniyeti aynı kalıyor. Her ne almak istiyorsan mutlaka parasını ödeyeceksin. Çünkü ateşten gömleği giymiş, milli mücadelede kanla barutla yoğrulmuş, boğazından tek kuruş haram lokma geçmemiş, milletin çıkarlarını ailesinden, evladından, kendinden önce tutmuş adamlardı onlar. Adam gibi adamlardı. E bakıyoruz bu dönemin baba oğullarına. Baba oğlunu arıyor, paraları sıfırla diyor. Öbürü kasaları hallettim, 30 milyon avro kaldı babacım diyor. Fenerbahçe başkan adayı şunları şunları söylesin, yönetime bunlar bunlar girsin. Bizden olmayanlara hesap sor diyor. Öbürü de peki babacım filan diyor. Şükrü Saracoğlu 1886'da İzmir Ödemiş'te dünyaya geldi. Mektebi Mülkiye'yi bitirdi. Cenevre Siyasi İlimler Akademisi'ni bitirdi. İzmir işgal edilince yurda döndü. Milli mücadeleye katıldı. Ege dağlarında Efelerle birlikte omuz omuza vuruştu. İzmir mebusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Başbakan oldu. TBMM Başkanlığı yaptı. 1934-50 arasında Fenerbahçe Başkanlığı yaptı. 1953'te vefat etti. Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Fenerbahçe Kulübü 1998'de Fenerbahçe Stadı'nın ismini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı olarak değiştirdi. Muharrem. Yoğurt en sevdiğim kelimedir. Biz icat ettik, adını da biz koyduk. Dünyanın hangi lisan konuşulan ülkesine giderseniz gidin, yoğurdun üzerinde Türkçe yoğurt yazar. Gurbet ellerde marketleri dolaşırken, rafta akrabanı görmüş gibi olursun, sarılasın gelir. 5 sene evvel durup dururken, AKP yoğurda el attı. Standardını değiştirdi. Resmi gazetede tebliğ yayımladılar, protein oranını düşürdüler, %12 oranında yağsız kuru madde bulunması şartını tamamen kaldırdılar. Niye diye sorulunca AB'ye uyum için dediler. O zamanlar sihirli kelimeydi AB. Uyum ayaklarıyla yapılan her şey mubahtı. İtiraz etmeye kalkarsan saldırılıyordu. Türkiye'nin gelişmesine karşı çıkıyorsun, zenginleşmeye engel oluyorsun, statükocusun filan deniyordu. Halbuki meselenin AB ile falan alakası yoktu. Herkes biliyordu ki aslında Türk yoğurdunun Türk damak tadına uygun geleneksel kıvamı var, koyudur, genelde sade yenir, istersen yemeklerde kullanılır. Avrupa malı yoğurt ise cıvıktır, lezzet mezzet olmadığı için meyveli şekilde kakalanır, yemekte kullanılmaz. Bu yüzden Avrupa malı yoğurdun Türkiye pazarında yer bulması imkansızdır. Ama Türk yoğurdunun standardını değiştirirsen, piyasadaki bütün yoğurtları Avrupa malı yoğurt gibi sulu, cıvık yoğurt haline getirirsen ne olur? Önce beğenilmez, başka seçenek olmadığı için zamanla alışılır, çocuklarımızın damak tadı değişir, bizim yoğurdun lezzeti kıvamı unutulur, el alemin ürünü geleneksel yoğurdumuzun yerini alır. İşte bu gidişata dur demek için, başta Sütaş ve SEK, yerli üreticilerimiz itiraz etti. Mesele, yerli yabancı meselesi değildi. Yabancıların piyasaya girmesinde elbette sakınca yoktu. Hepimizin faydasınadır, rekabeti arttırır, kaliteyi arttırır. Ancak standardı değiştirip cıvık yoğurdu mecburi hale getirmek, geleneksel Türk yoğurdunun sonu demekti. Bunu önlemek için mücadele başlatıldı. Standardın değiştirilmesini ise Tarım Bakanımıza şövalye nişanı veren Fransa destekliyordu. Yalaka medya haberi sansürlüyor, oldu bittiye getirmek istiyordu. Yurtsever gazeteciler sessiz kalmadı, yazıldı, sosyal medya devreye girdi, tepkiler büyüdü. AKP geri adım atmak zorunda kaldı. Söz konusu standardın AB ile alakası olmadığı kanıtlandı, tebliğden vazgeçildi. Böylece geleneksel Türk yoğurdu kurtuldu. Hani Tayyip Erdoğan tarafından vatan haini ilan edilen TÜSİAD Başkanı var ya, milli değerimiz yoğurdu kurtaran Sütaş'ın sahibidir. Bazen cephede vuruşmaktır vatan, bazen yoğurdu savunmaktır. Ve asla unutmamalıdır, milli içkimiz falan diyenlerin yoğurduyla ayran bile olmaz. Muharrem Yılmaz. Sütaş'ın sahibi, TÜSİAD'ın 15. başkanıydı. AKP hükümetinin keyfi uygulamalarına itiraz etti. Hukuka müdahale eden ülkelerde ekonominin zarar gördüğünü söyledi. Vay sen misin söyleyen? AKP medyası tarafından koro halinde saldırıya uğradı. Sütaş fabrikasındaki işçilerin haksız yere işten atıldığı, işçilerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı falan iddia edildi. elbette palavraydı. Verilen mesaj gayet açıktı. Ya bırakıp gidersin ya da Sütaş'a zarar veririz. TÜSİAD tarihinin istifa eden ilk başkanı olmak zorunda kaldı. Metin 1969 İstanbul. Sıcak bir yaz akşamıdır. En büyük mutlulukla en büyük acının kesiştiği andır. 17 yaşında evlenen, 19 yaşında evladını dünyaya getiren gencecik anne, doğumdan 2 saat sonra vefat eder. Talihsiz erkek bebeğin bu dramatik hadiseden senelerce haberi olmaz. Çünkü dedesiyle anneannesi torunlarını alıp Ankara'ya götürür, kendi soyadlarını verir, oğul olarak büyütürler. Dedesini baba, anneannesini anne olarak bilir. Annesi sık sık bir kenara çekilip ağlar, nedenini anlam veremez. Ailece kabristan ziyaretine giderler, kime, niye bir türlü çözemez. Ta ki 8 yaşına kadar. Öğrenir ki babası meğer dedesiymiş, aslında babası var. Annesi de anneanneymiş, annesi rahmetli olmuş. O küçücük yüreğinde yaşadığı duygu karmaşasını tarif edebilmek mümkün değil elbette. Hayatında ilk defa 10 yaşındayken tanışır babasıyla. Sonra araya bir 10 sene daha girer, gene görüşmezler. O aradaki 10 senede gene darmadağın olur. Çocuk aklıyla suçu kendinde arar. Herhalde ben bir hata yaptım ki gelmiyor diye düşünür. Üzülür, kahrolur, öfkelenir. Sonra çaresiz kabullenir. Lise yıllarındayken dede ağır kalp krizi geçirir. Yoğun bakımda yaşamla ölüm arasında, bu tarafla öbür taraf arasındaki ince çizgidedir. Tam o sırada baba çıka gelir. Oğluyla görüşmek ister. Oğul kabul etmez. Anneanne cennetlik, benim hatırım için görüş der. Kucaklaşırlar. Birbirinizi hiç görmeseniz de, ayrı yaşasanız da babadır, kan çekiyor diye tarif ediyor o kavuşmayı. Gözyaşlarıyla sarılırlar. Sohbet sohbet, aradaki onca senelik boşlukları doldurmaya gayret ederler baba oğul. Adeta birbirleriyle tanışırlar. Annesi ölünce baba bir daha evlenmiştir. Duyunca ne hissetti acaba derseniz, aslan gibi harikulade iki kardeşim var, dünya tatlısı yeğenlerim var, sürekli görüşüyoruz, babamın eşiyle de görüşüyorum, o da canım ciğerim diyor, kader diyor. Of of! Babayla ölene kadar görüşürler. Geç buldum, çabuk kaybettim misali. Baba 55 yaşında vefat eder. Eli ekmek tutana kadar kundakta geldiği evde, dedesinin evinde yaşar. Unutmadan ilave edeyim, babasının varlığını öğrendikten sonra bile dedeye baba, anneanneye anne demeye devam eder. Bu durum asla değişmez. Onun yüreğinde, zihninde dedesi babası, anneannesi annesi olarak kalacaktır. Dede hukuk profesörüdür. Aynı zamanda siyasi tarihimize damgasını vurmuş, efsane karakterlerden biridir. Dolayısıyla ağır konukların ağırlandığı bir evde, memleket meselelerinin tartışıldığı, devamlı hukuk konuşulan sofralarda büyür. Oturdukları yemek masasının yarısına kadar örtü örtülür. Niye derseniz, öbür yarısında daktilo ve kitaplar durur. Salon zaten duvardan duvara devasa bir kütüphanedir. İçeride ayrıca iki kitap odası daha vardır. Büyüdüğü, şekillendiği atmosfer budur. Varlıklı ailedir ama ilkeler paradan çok daha önemlidir. Bir gün mesela 5 arkadaş eve taksiyle dönmeye karar verirler. Belediye otobüsüyle gitsek aynı paraya denk gelecek diye düşünürler. Binerler, arkadaşları tek tek iner, en son kendisi iner. Eve girer, babada bir karış surat. Meğer taksiden indiğini camdan görmüştür. böylesi daha hesaplı oldu demesine fırsat kalmadan fırçayı yer. Oğlu taksilerde geziyor dedirtiyorsun, farkında mısın? Dedeyi biraz daha izah etmek gerekirse, kalp krizinden hastanede yatarken oğlu okusun diye defterine vasiyet gibi mektuplar yazar. Bir tanesinde şöyle der: büyük adam olmaya sakın özenme, büyük adam olmak kolaydır, adam olmak zordur, sen onu başar. Üniversitede okurken vade dolar, dede vefat eder. O gece yarısı eve gelir. Odasına kapanır, kapıyı kilitler. Saatlerce borçlar hukuku, nedensellik bağı teorilerini çalışır. Çünkü kendi kendine söz vermiştir: babamı kaybettiğim gün bile derslerime ara vermeyeceğim, çalışacağım demiştir. En zor anımda çalışabilirsem her zaman çalışabilirim diye düşünmüştür. Kendisini kendisine ispatlamıştır. Bugün en kritik anlarda soğukkanlı kalabilmesinin temelinde bu sarsılmaz disiplin vardır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirir, profesör olur. Diplomasını aldığı hukuk fakültesine dekan olur. Ankara Barosu Başkanı seçilir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilir. Evet, Metin Feyzoğlu o. Büyük adam olmaya özenen zihniyet cücelerinin ülkesinde adam gibi adam kalmayı başaran adam. Metin Feyzoğlu. Hukuk kavramı Tayyip Erdoğan'ın sevmediği bir kavramdı. Sadece kendi çıkarlarına hizmet eden kanunları seviyordu. Anayasayı bile tanımadığını söylüyordu. Yargı Tayyip, danış Tayyip, sayış Tayyip olsun istiyordu. Dolayısıyla en sevmediği kişilerin başında Barolar Birliği Başkanı geliyordu. 2014 senesinde Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenlerinde kendisini tutamayıp Metin Feyzoğlu'na edepsiz diye bağırmış, salonu terk etmiş, dünya hukuk tarihine geçmişti. 10. ayrımın sonu, sayfa 117.